Ayrım 31, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 280. 9. kısım. Loki 6 kişilik mükellef bir yemeği yalayıp yuttu. Şölenin küçük bir köşesiyle yetinen Jean, uzuvlarından hiçbirini kaybetmediği için kendini şanslı sayıyordu. Ardından süitlerindeki odalarda bölük bölçük istirahat ederek kah bir şezlongda kestirdi, kah hışımla volta attı. Güneş batar ve pencerelerdeki perdelerin arasından görünen küçük gökyüzü parçaları siyaha çalarken Morennalar tarafından gönderilen adamlar vaat edilen gardırobun başlangıcını getirdiler. Loki ile Jean onları odalarla birlikte sunulan gül ağacından yapılma kocaman elbise dolaplarına asmadan önce yeni ceketlerini, yeleklerini ve pantolonlarını gizli iğnelere veya simyasal tozlara karşı gözden geçirdiler. Akşamın 8'inde hizmetçiler ve portörler buharı tüten leğenlerle beraber çıka geldi. Loki her leğeni bir parmağıyla kontrol etti ve derisi kemiklerinden sıyrılmadığında kullanım amaçları için güvenli olabileceklerine karar verdi. Nikoros 40 dakika sonra kapıyı çaldığında iki centilmen piçte aklanıp paklanmış vaziyette ve üzerlerine kusursuzca oturan rahat kıyafetleri içinde onu bekliyorlardı. Baylar dedi, kendi giysilerini de epey bir geliştirmiş olan Nikoros, işinize yarayacağını umduğum bazı şeyler getirdim. Adam onlara deri bir portföy uzattı. Loki onu açtığında içinde en az 100 sayfa olduğunu gördü. Aralarından bazıları Nikoros'a ait olduğu belli olan kargacık burgacık bir çiziktirmeyle, diğerleri ise onun elinden çıkmadığı her hallerinden anlaşılan inci gibi bir el yazısıyla kaplıydı. ''Derin Kökler Partisi'nin mali raporları'' dedi Nikoros. ''Önemli üyelerin listesi, son seçimden kalan planlar ve zabıtlar, mülklerin ve casusların listeleri, kara zambak hakkındaki bilgilerimizden derlediğimiz eş listeler, şehrin seçim yasalarının kopyaları.'' ''Fevkalade'' dedi Roger. ''Peki daha önce belirttiğim tüm tedbirleri de aldın mı?'' Katibim halen çalışıyor ama diğer her şeyin icabına bakıldı. Yar yarılıp yazı annemi yutsa bile yeri doldurulamaz, hiçbir şey kaybetmeyeceğime yemin edebilirim. Güzel dedi Loki, içki ister misin? Bir likör dolabımız... Hayır bekle, daha şişeleri incelemedim, kusura bakma. Justin tarafından temin edilen her şeyin tamamen güvenli olduğundan eminim dedi Nikoros kaşlarını kaldırarak. ''Benim endişelendiğim Justin'ın sadakati değil. Sizi temin ederim ki Kartay'ında boğazımızın kuru kalması amacıyla parti vermeyiz.'' Elini ceketinin cebine attı ve yeşil kurdelelere bağlı gümüşten yapılma iki adet zarif rozet çıkardı. Kendi sol göğsünde de aynısı vardı ancak onunki altındandı. ''Buna gelince renklerinizi unutmamalıyım.'' ''Derin köklerin resmi tüyleri mi?'' diye sordu Jean kendi yaka iğnesini almak için elini uzatarak. ''Evet, bu akşamki partide heyet üyeleri altın, konsey vekilleri zümrüt, diğer imtiyazlı kimselerse gümüş iğne takacaklar. Bunlar sizi saygıyı hak eden fakat istemediğiniz takdirde peşinizde dolaşılıp hakkında yorum yapılması gerekmeyen adamlar olarak imleyecek.'' Güzel dedi Loki rozeti yakasına takarak. Artık gerektiği gibi süslenip püslendiğimize göre gelin kendimizi aileye servis edelim. 10. kısım. Han'ın ortak salonunun tüm karakteri o akşam için değiştirilmişti. Sokak kapısının önündeki görevler iki katına çıkarılmış, çok daha etkileyici üniformalar giymişlerdi. Çatı kirişlerine ve vernikli sütunlara koyu yeşil bayraklar asılmıştı. Faytonların devamlı surette gelip gittiği duyulabiliyordu. Loki ara sıra dışarıdaki birkaç görevlinin yeşil kurdele takmamış iyi giyimli birkaç grubu ellerini kaldırarak durdurduğunu gördü. Davetin dışarıya kapalı olduğu açıkça belliydi. Acaba kaldırımdaki adamlar sahiden de gerektiği gibi bilgilendirilmemiş davetliler miydi? Yoksa rakiplerinin bir tür hınzırlığının parçası mı? Araştırmaya zaman yoktu. Üst galerilerin birindeki 5 kişilik bir yaylı sazlar grubundan hoş bir müzik yükseliyor. Görünürdeki tüm şöminelerin önünde kocaman çay ve kahve demlikleri fokurduyordu. Perdeli masalarda binlerce cam şişeye ek olarak yansıttıkları ışıkla kentteki her gözü kör etmeye yetecek kadar sürahi, maşrapa, bardak ve kadeh mevcuttu. Loki birkaç kez gözlerini kırpıştırdıktan sonra dikkatini odaya giren adamlarla kadınlara yöneltti. "Sayımız 150'yi çoktan geçti," dedi. "Olur böyle şeyler," karşılığını verdi Nikoros, aralarında bir espri geçmişçesine şevkle kıkırdayarak. "Planlamalarımızı büyük bir özenle yaparız ama gücendirmeyi göze alamayacağımız o kadar çok kişi var ki." Loki adamı dikkatle süzdü. Nikoros her nasılsa odaları ile davet arasındaki birkaç dakika içinde değişmişti. Yanakları kıpkırmızıydı, şıpır şıpır terliyordu. Gözleri ise cam panellerin arkasında kısılık almış, küçük yaratıklar gibi fırıl fırıl dönüyordu. Yine de tedirgin değil, şen şakraktı. Tanrılar aşkına! Ahlak timsali bir ticaret sigortacısı, derin köklerin kaymak tabakasıyla aralarındaki terk irtibatları olan bu adam bir akkadris tozu içicisiydi. Loki uyuşturucu maddenin çam ağaçlarını andıran keskin kokusunu alabiliyordu. Hayaksi, akkadris, ateşin ilhamı, şair katili. Alkol insanı yatıştırır ve zekasını gevşetirdi. Fakat toz bunun tam tersini yapar, içicisi anlaşılır bir sebep olmaksızın heyecandan tir tir titreyene kadar zihninde yangınlar çıkarırdı. Pahalı ve aşamalı intihara eşdeğer bir alışkanlıktı bu. "Nikoros," dedi Loki adamın klapalarından birine yapışarak, "seninle hemen konuşmamız." "Via Lupa, Via Lupa sevgili çocuğum." Suratı pembe bir muhallebiyi andıran hantal bir ihtiyar, cadı ağacı bastonunu yere heyecanla vura vura yanlarına geldi. Adamın ak kaşları ufak birer duman bulutu gibi kıpır kıpırdı ve yaka rozeti cilalı zümrüttendi. "Adını kâr marjından alan Kurtoğlu Kurt Nikoros, hah! İyi akşamlar ekselansları." Nikoros bu müdahaleyi kullanarak kendini Loki'nin elinden kurtardı. "Ah baylar, sizi 45 yıldır İsas Tedra'nın konsey vekili olan birinci oğul Epitalus'la tanıştırabilir miyim? Bazıları ona, siyasi akımımızın başüsüsü der." "Demek bir başüsüyüm öyle mi? Yani memelerimi kapatacak kadar kafası çalışmayan, sırılsıklam bir kadınım ha? Bu söylemin üzerine senden bir açıklama talep etmesi için bir dostumu göndermem gerekiyor mu genç adam?" "Zavallı çocukcağızı rahat bırak birinci. Memelerini kapatacak kadar kafanın çalıştığı belli," dedi ince yapılı saçları ağarmış bir kadın dostane bir edayla Epitalus'un koluna girerken. Loki'ye 60'lı yaşlarındaymış gibi gözükmesine rağmen civelek gözlere ve muzır bir tebessüme sahipti. O da zümrüt bir rozet takıyordu ve Epitalus'la beraber kahkahalara boğulurken Nikoros ikisinden de yüksek çıkan tedirgin bir sesle onlara iştirak etti. "Ve tanıştırmama izin verirseniz bu da Nikoros'un tereddütü anlıktı fakat kadın bu fırsata hevesle atıldı. "Adımı söylesene Nikoros, merak etme dilini yakmaz." İsas Melia'nın konsey vekili ve derin kökler heyetinin başı kahrolasıca hurafe Dexa." "Kahrolasıca hurafe mi?" dedi Loki kendine hakim olamayıp gülümseyerek. "Aynen öyle," dedi Dexa. "Yine de oyunu kurallarına göre oynadığımı göreceksiniz. Riyakarlık ve temkin birbirlerine çok düşkün iki kuzendir." "Ekselansları," dedi Nikoros, lütfen efendiler, Lazari ile Kallas'ı takdim etmeme izin verin." Reveranslar, el sıkışmalar, baş selamları ve tatlı sözler bir yakın dövüşün süratiyle takas edildi. Münasip rötuşlar tamamlandıktan sonra her iki soylu da gayri resmi üsluplarına derhal geri döndü. "Demek son zamanlarda haklarında sık sık konuştuğumuz beyefendiler sizsiniz," dedi Dexa. "Anladığım kadarıyla daha bu öğleden sonra içimizdeki bazı engerekleri kovmuşsunuz." engerek demek, fazla kaçar ekseransları, rakiplerimizin önümüze bakıp bakmadığımızı görmek için yola attıkları birkaç dışkı parçası, hepsi bu dedi Loki. Eh böyle devam edin dedi Epitalus, size güvenimiz tam delikanlılar. Başını olumlu anlamda sallayan Loki içinde bir kıpırtı hissetti. Bu insanların Lazari ile Kallas'ın hayali kahramanlıklarına dair tek bir kelime bile okumadığı açıktı. İçtenlikleri ve şevkleri bağlı büyücülerin büyüsüyle yerleştirilmişti. Acaba bu durum ebediyen devam edecek miydi? Yoksa seçim bitince geçici bir heves gibi dağılıp gidecek miydi? Seçimden önce kazara dağılıp gidebilir miydi peki? İşte bu huzur kaçırıcı bir düşünceydi. Nikoros küçük gruplarına ışıltılı alkol dağlarına kadar önderlik etmeyi becerdi. Her ne kadar adamla yapacağı özel görüşme mevcut şartlar nedeniyle ertelense de Loki bir içki edinince kendini daha rahat hissetti. Eldeki bir kadeh böyle bir durumda göğüsteki yeşil bir kurdeleden daha genel geçer bir gereksinim gibi gözükmekteydi. Epitalus ile Dexa çok geçmeden önemli biri olma işiyle ilgilenmek için oradan ayrıldı. Nikoros ise iki kafaları odada birkaç defa gezdirerek onları öne çıkan ve merak uyandıran insanlarla, heyet üyeleriyle, dostlarla, kuzenlerle, kuzenlerin dostlarıyla ve dostların kuzenleriyle tanıştırdı. Loki bir zamanlar Kamor aristokrasisiyle bayağı haşır neşir olmuştu ve her ne kadar Kartai'nin kaymak tabakası nükte ve cafcaf yönünden altta kalmasa da iki grup arasında doğu ile batıdaki alışkanlık çeşitliliklerinden daha derine dayanan belirgin bir karakter farkı varmış gibi görünüyordu. Çelişkinin tabiatını ancak yarım saatlik sohbetlerin ardından kavrayabildi. Kartai'nin eşrafı diğer çoğu şehir devletindeki zenginlerin ayrılmaz bir parçası olan askeri nitelikten yoksundu. Ortalıkta görünür bir savaş izi, iğnelenmiş ceket manşetlerinin içindeki noksan kollar, eski askerlerin ölçülü adımlarına yahut binicilerin çalımına sahip adam ve kadınlar yoktu. Loki Kartai'nin ordusunun büyücüler şehre yerleştikten sonra feshedildiğini hatırladı. Meşum mevcudiyet 400 yıl boyunca dış müdahalelere karşı şehrin yegane ve tümüyle yeterli savunması ola gelmişti. Takdimler ve hoşbeşler devam etti. Peki şuradaki adam kim diye sordu Loki. İkinci su katılmış Auster Schalin brandisini yudumlarken, hani kafasında tuhaf bir şapka olan. Şapkası süslü mü efendimi? Hay aksi, şu an için adı aklıma gelmiyor. Nikoros sanki bunun bir yardımı dokunacakmışçasına içkisinden kocaman bir yudum aldı. Bu hareket bir fayda sağladıysa bile etkisini hemen göstermedi. Üzgünüm ama yanındaki arkadaşını tanıyorum. Semt örgütleyicilerimizden biridir. Birinci oğul Shormont hep bir kitap yazdığını iddia eder. Ne üzerine diye sordu Can. Tarih, Kartain şehrinin köklü bir tarihi çalışması. Tanrılar ona felç edici bir fayton kazası bahşetsin dedi Jean. Duygularını paylaşıyorum. Çoğu tarihçi bana hep bir bezginlik simsarı gibi gelmiştir dedi Nikoros. Ama o kitabının farklı olduğuna yemin ediyor. Yine de... Nikoros'un sonraki sözleri kalabalığın arasında patlak veren genel bir curcunada kayboldu. Birinci oğul Epitalos üst galerilerden birine çıkmıştı ve o ana kadar ağırlığınca alkol tüketmiş olan kalabalığı düzene benzer bir hale sokmak için ellerini sallıyordu. ''İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar!'' diye bağırdı yaşlı adam. ''İyi akşamlar!'' Ardından sanki dinleyicilerden herhangi biri günün hangi bölümünde olduklarına dair bilgisiz kalabilirmiş gibi sesini biraz daha yükseltti. İyi akşamlar. Beşli koro uğultusunu ve tıngırtısını kesti. Genel gürültü çakır keyif bir mırıldanmaya kadar indi. Sevgili canlar ve gönüldaşlar, sadık dostlar, Kartain Cumhuriyeti'nin 79. seçim dönemine hoş geldiniz. Gelin ilkini hatırlayabilenlerimizin ne kadar azaldığını bir dakikalığına acıyarak analım. Kalabalıktan şen kahkahalar yükseldi. Ağzı halen süt kokanlarınız bile şiddetli bir direnişe rağmen konseydeki 9 sandalyelik güçlü azınlığımızı korumayı başardığımız son 5 yılki kahramanca mücadelemizi hatırlayacaktır. Ne gariptir ki bu sözler üzerine salonda bir müddet devam eden şamatacı bir tezahürat yankılandı. Loki yüzüne ekşitti güçlü azınlığa. Acaba Kartain'deki espri anlayışına henüz alışamamış mıydı? Yoksa bu insanlar sahiden de kaybettiklerini itiraf etmekten aciz miydiler? İşte bu yüzden eski galibiyetlerini koruma yükü hasımlarımızın sırtındaki yerini tüm ağırlığıyla koruyor ve bu sefer önlerine çıkacaklara karşı son derece savunmasız kılıyor. Buna verilen yanıt avaz avaz bağırışlar, kadeh tokuşturmalar, alkışlar ve hafif siklet alemcilerden en az birinin ikramlık alkolün etkisine yenik düşüşünün patırtısı oldu. Neyse ki adamın balkondan düşüşü yumuşak bedenli bir insan kalabalığı tarafından yarıda kesildi. Zaten kalabalıktakiler de onun bu ani gelişine gücenmeyecek kadar sarhoştu. Garsonlar adamcağızı oradan alelacele götürürlerken Epitalus sözlerini sürdürdü. Dolayısıyla sizden kadehlerinizi sevgili rakiplerimizin yani kentin karşısındaki aşırı özgüvenli genç erkeklerle kadınların şerefine kaldırmanızı isteyebilir miyim? Onlar için ne dileyelim dersiniz? Kafa karışıklığı mı? Hüsran mı? Kafaları zaten karışık diye bağırdı kahrolasıca hurafe Dexa kalabalığın önündeki bir yerden. O yüzden bırak hüsran olsun. Kara zambağın hüsrana uğraması şerefine diye gürledi Epitalus kadehini kaldırarak. Bağırışı kalabalığın her köşesinde yankılandı. Ardından dev bir yutkunmayla birkaç yüz bardak birden boşaldı. Ve ardında ansızın kadehlerini yeniden doldurma ihtiyacı hisseden bir güruh bıraktı. Garsonlar her iki ellerinde şişelerle hemen kalabalığın arasına daldılar. Şarabı tazelendiğinde Epitalus tekrar kadeh kaldırdı. ''Kartain'a, tanrılar batının büyük incisini korusun.'' Bu dilek de hevesle yankı buldu fakat sonrasında Loki ilginç bir olaya tanık oldu. Etrafındaki insanları çoğu sol elleriyle gözlerine dokundu, başını eğdi ve ''Mevcudiyete şükürler olsun.'' diye fısıldadı. ''Tanrılar bize uzun zamandır hasretini çektiğimiz zaferi bağışlasın.'' dedi Epitalus. ''Tıpkı bana nazik ilginizin onurunu bahşettikleri gibi. Sizi daha fazla meşgul etmeyeceğim. Önümüzdeki hafta boyunca yapacak çok işimiz var. Fakat bu gece zevk için ve onu canla başla değerlendirmenizle ısrar ediyorum.'' Epitalus tavan kirişlerini sarsan alkışlar eşliğinde yükseltilmiş galeriden indi. Müzisyenler tekrar işe koyuldular. ''Bizim ihtiyar babalık hakkında ne düşünüyorsun?'' dedi Jean. ''Nedense 10 yıldır yeniliyor olmalarını gayet şen şakrak bir biçimde karşılıyor.'' dedi Loki. ''Ama önümüzdeki 6 hafta içinde öldürülürsem cenazemde onun konuşma yapmasını isterim.'' ''Neşeni kaçırmak istemem ama'' dedi Jean çok da alçak bir sesle. ''Dostumuz Nikoros'un halini fark...'' ''Evet'' diye iç geçirdi Loki. ''Onu daha sonra adam ederiz.'' İyi giyimli birinci oğul, ikinci oğul, üçüncü kız ve benzeri akranlarından oluşan kalabalık yeniden küçük sohbet gruplarına ayrıldı ve o sırada salonun arka kısmında takdim edilmeye başlanan gümüş yemek tabaklarını kuşattı. Mutfaktan kimi kokteyl hazırlama, kimi ise gökkuşağının renklerinde ışıltılı dumanlar yaratmak için parlak ipek kostümler giyen gösteri simyacıları çıktı. Bazıları da şimdiden ıssız alev toplarıyla hokkabazlık yapmaktaydı. ''Tebrikler Nikoros'' dedi Loki. ''Davetin büyük bir başarıya ulaşmış gibi gözüküyor. Yine de içimden bir ses bana yarın öğleye kadar en ufak bir iş yapamayacağımızı söylüyor.'' ''Ah Justin varken siz onu dert etmeyin.'' dedi Nikoros. ''Beyninizdeki pıp pıp pısı ah şıp diye dağıtacak bir ayılma iksiri hazırlayabilir. Yaptığı şeyin simyayla bir alakası da yoktur. O yüzden sanırım yarını dert etmeden bir iki kadeh daha.'' Loki o anda kapının yakınındaki kalabalıktan yeni bir ses yükseldiğini fark etti. Bu hoşnut bir sarhoşluğun o alçak mırıltısı değil, gitgide yayılan bir huzursuzluk sinyaliydi. Yeşil kurdeleli adamlarla kadınlar, yükselen güneşin önündeki bulutlar misali iki yana çekildi ve açılan aralıktan kıvırcık saçlı tıknaz bir adam çıka geldi. Birbiriyle uyumlu açık mavi bir ceketi ve dört köşeli bir şapkası olan adam, ucunda şaha kalkmış bir aslan biblosunun bulunduğu, yaklaşık 90 santim uzunluğunda ve vernikli bir tahta asa taşıyordu. Loki bunun bir mübaşir asası olduğunu daha ilk bakışta anladı. ''Ulak Vidalos'' dedi Nikoros içtenlikle. ''Sevgili dostum, harika bir zamanda teşrif ettin. Dışarının soğuğuna karşı bir şeyler ikram etmeden bırakmam. Lütfen keyfine bak.'' ''En derin üzüntülerimi sunarım Nikoros.'' Vidalos denen adam beklenmedik ölçüde nazik bir sese sahipti ve kendini huzursuz hissettiği apaçık belliydi. ''Korkarım ki Yargıçlar Sarayı'nın resmi bir işi için buradayım.'' ''Ya!'' Nikoros ciddileşti. ''Belki de olayı sessizce halletmene yardımcı olabilirim. Kimi görmen gerekiyor?'' ''Hamarat Jostin'ı.'' Vidalos'un etrafında artık geniş bir boşluk vardı. Jostin kalabalığı ite kaka oraya geldi ve açıklığa adım attı. ''Haberler nedir Vidalos?'' ''Bana haz veren bir şey değil.'' Vidalos asasını Jostin'in sol omzuna hafifçe değdirdi. ''Hamarat Jostin, tanıklar önünde sana Kartein Yargıçlar Sarayı'ndan bir tebliğ sunuyorum.'' Adam asasını geri çekti ve hancıya mühürlü bir kutunun içinde bir parşömen tomarı uzattı. Jostin mührü kırıp tomarı açarken Loki de çaktırmadan onun yanına kadar gitti. ''Sorun ne?'' diye fısıldadı. ''On kutsal isim aşkına'' dedi Jostin bakışlarını tomardaki çok sayıda derli toplu paragrafta gezdirerek. ''Bu doğru olamaz. Tüm vergilerim zamanında öden.'' ''Ağır alkol dağıtım ruhsatının süresi geçmiş.'' dedi Vidalos. ''Yargıçlar Sarayı'nda bu yılki harcının ödendiğine dair hiçbir kayıt bulunmuyor.'' ''Ama ödedim, kesinlikle ödedim.'' ''Jostin, sana tüm ruhumla inanmak istiyorum ama bu tebliği uygulamak görevim ve onu yerine getirmeye mecburum. Yoksa kefaret gününde derimi yüzerler.''
Kayıt kuyut meselesine daha sonra bakabiliriz dedi Jostin. Bana borcumun ne kadar olduğunu söyle de hemen ödeyivereyim.
Elden harç veya ceza almam yasak dedi Vidalos. Bunu sen de iyi biliyorsun. Yargıçlar Sarayı'nda düzenlenecek bir sonraki kamu davasına gitmen lazım.
Ama ona daha 3 gün var o zamana kadar.
O zamana kadar dedi Vidalos usulca. Korkarım bu daveti dağıtmak zorundayım. ''Ondan sonra kapılarını mı mühürleyeceğiz, yoksa içkilerini mi alıp götüreceğiz, orası sana kalmış. Bu sıkıntı sadece birkaç gün sürecek.''
''Sadece birkaç gün mü?'' diye tısladı Jostin hayretle.
''Ah Sabeta'' diye kendi kendine mırıldandı Loki. ''Bu işlerde tam bir sanatçısın, sana da merhaba.''
31. Ayrımın Sonu Sayfa 288.